nice zalimlerin yapmış olduğu zulümler var ki, o zulümler belki asırlar sonrasını etkiliyor. Belki başka memleketlerdeki insanları etkiliyor. Onların da hesabını vermeli. Bunun için de dünyanın kapanması lazım. Bitecek ki ondan sonra bütün artılar ve eksikler ortaya çıkmış olacak. Senin ölümün, senin gözünün siyahıyla beyazının yakınlığı gibi yakın. İç içe, her an ölüm başında. Gence yaşlıya bakmıyor, hastaya bakmıyor. Her an ölebilirsin, bunu biliyorsun. Senin ölümün çok yakın olduktan sonra, isterse kıyamet uzak olsun, sana ne? İster 100 bin sene, isterse 100 gün sonra, sana ne? Senin ölümün yakındır nasılsan. Hazreti Nuh gibi bazı uzun yaşamış kimselere, bu kadar yaşadın nasıldı dediler, nasıl geldi sana? Hani dedi, hani bir eve girersin bir tarafından, bir kapısından, diğer kapısından çıkar gidersin. Aynen öyle. Yahut da bir evin penceresinden içeriye bakarsın. Pencereden bakıp geçmek ne kadar zaman alır ki? İşte o kadar. Söyler misin? Koca bir tesis mi yapıyorsun? Bir saray, bir villa mı yapıyorsun? Bir saatlik mola için değer mi? Sana ruhbanlık teklif edilmiyor. Bir kenara çekil yap denilmiyor. Sana ahireti unutma deniliyor. Sana asıl hayat için çalış deniliyor. Sana asıl villalar için çalış deniliyor. Sana Allah'ı görmek için çalış deniliyor. Sen Allah'ı görmeden asla mutlu olamayacaksın.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, İsra suresinde Allah azze ve celle ahiret inancının yerleşmesi için kafirlerin itirazlarına insan aklının alabileceği cevabı vermiş idi. Onlar yeniden yaratılışın mümkün olamayacağına inanıyorlardı. Tarih boyunca peygamberleri reddedenlerin reddetmesinin sebebi Allah'a inkar değildir. Peygamberler Allah'ın varlığını ilan etmişler, iddia etmişler de kafirler de buna inanmadıkları için aralarında bir problem meydana gelmiş değildir. Onlar Allah'ı kabul ediyorlardı ama Allah Azze ve Celle'nin yeryüzüne müdahale edeceğini, bir peygamber göndereceğini, kitap göndereceğini kabul etmiyorlardı. Ayrıca bir de herkesin yaptığının hesabını vereceğini kabul etmek istemiyorlar, ahiret inancını kabul etmiyorlardı. Halbuki ahiret inancı insanın insan olabilmesi için şart idi. Yeryüzünde insanca yaşayabilmesi, helallere haramlara dikkat edebilmesi, hakkının dışına çıkmaması, insanlara zulmetmemesi, haksızlık yapmaması için bu şarttı. Ahiret inancı olmayan toplumların insanca yaşamaları mümkün değildir. Madem ahiret yok, o halde madem ki istediğini yapabilirsin, madem ki hesap vermeyeceksin, o halde insanca yaşamana da gerek yok. İnsanlara iyilik yapmana da gerek yok. Fırsat eline geçtiği zaman kötülükten vazgeçmene de gerek yok. Ahiret inancı olmadığı takdirde insanın insan olabilmesi mümkün değildir. Medeni bir insan olması mümkün değil. İnsanlara iyilik yapan, insanlara yardımcı olan, kötü şeylerden kendisini koruyan bir insan olması mümkün değildir. Dolayısıyla o insanın hayatında ne bir farz olacak ne bir haram olacak. İstediği gibi yaşayacak, dolayısıyla nefsinin esiri durumuna gelecek ve artık nefsine tapmaya başlayacaktır. Ve böyle insanlardan oluşan bir toplum, ahireti inkar edenlerden oluşan bir toplumda anarşinin bitmesi, hırsızlığın bitmesi, namussuzluğun bitmesi, alçaklığın bitmesi mümkün değildir. Onun içindir ki Kur'an-ı Kerim sürekli olarak ahiret mevzu üzerinde durur. İman esasları içerisinde Allah'a iman ve ahirete iman en önemlileridir. Bunları kabul eden insanların zaten gerisini kabul etmesi beklenir. Eğer Allah'ı hakkıyla takdir edecek olurlarsa, Allah'ı koymaları gereken yere koyacak olurlarsa, inanmaları gerektiği şekilde Allah'a inanacak olurlarsa, ahiretin olması gerektiğini de anlayacaklardır. Madem ki Allah adildir, madem ki yeryüzünün adalet gerçekleşmemektedir, o halde adalet demek ki sonraya bırakılmaktadır diyecekler. Allah'ı hakkıyla takdir etmiş olanlar. Ama insanların ekseriyeti böyle değil. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِي İnsanlar ekseriyetle Allah'ı hakkıyla takdir edemezler, edemediler. Allah'ı koymaları gereken yere koyamadılar. Allah Azze ve Celle adalet sahibiydi ama adalet gerçekleşmiyordu yeryüzünde. Nice zalimler yaptıkları zulümle birlikte geberip gidiyorlar. Nice mazlumlar haklarını alamadan ölüp gidiyorlardı. Onun içindir ki bu adaletin sonraya bırakılması, bir başka yerde hakkın, herkesin hakkının verilmesi lazımdı. Ceza görmesi gerekenler görmeliydi. Allah Azze ve Celle eğer ahireti yaratmayacak olursa, yeni bir dünya meydana getirmeyecek olursa, o zaman onun padişahlığına bir halel gelecektir. Demek ki kendi mülkünde haksızlığa müsaade ediyor. Böyle olacak manası. Demek ki zalimlere sessiz kalıyor. Böyle olacaktı manası. Bu Allah için bir leke olacaktı. Bir devlet düşünün ki o devletin mahkemesi yok. Böyle bir devlet olabilir mi? Mahkemesiz bir devlet, askeri polisi olmayan bir devlet olabilir mi? Bir devlet ki kim ne yaparsa yanına kar kalıyor. Buna devlet denilebilir mi? Hırsızın yaptığı yanına kar kalıyor. Zaninin yaptığı yanına kar kalıyor. Küçük çocuklara tecavüz eden alçağın yaptığı yanına kar kalıyor. Haksız yere insan öldürenin yaptığı yanına kar kalıyor. Böyle bir devlet, devlet olabilir mi? O devletin reislerine reis denilebilir mi? İşte aynen öyle. Allah Azze ve Celle eğer kendi mülkünde adaleti sağlamayacak olursa, bir mahkemesi olmayacak olursa, o takdirde nasıl kainatın padişahı sayılabilecek? O zaman mazlum olan kulları demeyecekler mi? Ya Rabbi, biz sana güvendik ya Rabbi. Seni adil biliyorduk ya Rabbi. Sen hakkımızı alıp verecektin ya Rabbi. Hakkımızı vermedin bize. Bizi yalnız bıraktın zalimlerin karşısında. Bu dünyadayken bize şunları şunları yaptılar. Biz onların yaptıkları karşısında bir gün nasılsa hesap var diye düşündük. Sana güvendik, sana teslim olduk. Bir gün hakkımızı alacaksın diye inandık. Ama sen eğer hakkımızı almayacak olursan nasıl bizim padişahımız olabilirsin ya Rabbi? Mazlumlar o zaman itiraz edecekler haklı olarak. Zalimlerin hoşuna gidecek. Allah zalimleri sevindirip de mazlumları üzecek bir Allah değildir. Madem ki kainatta ağaçların yaprakların üzerinde bile adaletini sağlıyor. Madem ki en alttaki yaprağın aldığı su miktarıyla, alması gereken su miktarıyla, en tepedeki yaprağın aldığı su miktarı, alması gereken su miktarı madem ki aynıdır, madem ki Allah Azze ve Celle yapraklar arasında bile adaletini sağlamaktadır, nasıl olur da en şerefli mahluku arasında adaleti sağlamaz? Nasıl olur da bu dünyanın bir hesabı, bir mahkemesi olmaz? Dünyadaki mahlukata bakıldığı zaman adalet kendisini gösterecektir. Allah Azze ve Celle bütün mahlukatının adaleti bildiğimiz bilmediğimiz yöntemlerle sağlıyor da, nasıl olur da insan en şerefli varlık, onun ve imtihanda olan da insan, diğer mahlukat imtihanda değiller. Onların hakkı verilmeseydi bile bir şey olmazdı. Çünkü sonuç itibariyle onlar zaten imtihana gelmemişler. Ve zaten onlar Allah'ın verdiği rızıklarla mutludurlar. Allah'tan bir alacakları yoktur zaten onların. Ama insan insana gelince o Allah'ın halifesi olarak yaratılmış. Allah'ın temsilcisi, Allah Azze ve Celle yapraklar arasında adaleti sağlıyor da insanlar arasında nasıl adaleti sağlamaz? Hem insanı öyle bir şekilde yaratmış ki daima kemale meyillidir insan. Daima en güzele meyillidir. Her zaman en güzele ulaşmak ister. Bir güzel bir ses duyar mesela, güzel sesi duymak ister. Hep duymak ister. Sonuna kadar duymak ister. Hatta ondan daha güzelini duymak ister. Ama görüyorsunuz ki bu dünyada her istediğiniz gerçekleşmiyor. Halbuki insan fıtraten kemale meyillidir. En güzeline doğru meyilli olarak yaratılmıştır. Seslerin en güzelini ister. Güzellerin en güzelini ister. Yiyeceklerin en güzelini ister. Ona öyle bir damak tadı verilmiştir ki daha güzelini ister. Daha güzelini ister. Ondan da güzelini ister. Allah onu öyle yaratmıştır. En güzelini istesin diye. Her şeyin en güzelini. O zaman bu dünyada onları sürekli olarak eline alamadığını, kendi elinde olmadığını gördüğü zaman ahirete meyletsin diye. Madem bu dünyada bütün güzel sesleri duyamıyorsun, hem duysan bile belli bir süre duyuyorsun, ondan sonra kaybediyorsun. Halbuki senin fıtratın daima güzeli istiyor. O güzel sesi sürekli duymak istiyorsun. O güzel nimetlerden sürekli istifade etmek istiyorsun. Halbuki bu dünyada gerçekleşmiyor. Eğer vermeyecek olsaydı bir gün bir yerde, o duyguları da vermeyecekti bize. Madem ki o duyguları vermiş, o halde o duyguları tatmin edecek. Madem ki bu dünyada tatmin olmuyor, o halde başka bir yerde tatmin edilecek. İnsan en güzeline ulaşmak istiyor. Sevgilisinden daha güzelini gördüğünde ona meyleder. Ondan daha güzelini gördüğünde ona meyleder. Hep en güzeline doğru meyilli olarak yaratılmış. İnsan en son noktaya varmadıkça tatmin olmayacaktır. Her zaman daha güzelini arayacaktır. Bu arayışı en güzele ulaştığı zaman son bulacaktır. En güzele ulaşmadığı müddetçe hiçbir zaman o arayışı bitmeyecektir. Allah Azze ve Celle bu şekilde yarattı. En güzelini aramaya devam etsin diye, en güzel tadı arasın diye, en güzeli arasın diye, en güzel sesi arasın diye. Bu dünyada hiçbir gerçekleşmiyor. Çünkü Allah Azze ve Celle ahireti istememizi istedi bizden. Bizi o şekilde yarattı. En güzele doğru meyilli olarak yarattı ama en güzeli de vermedi bize. Onu ahirette verecek, ahireti arayalım diye o şekilde yarattı kainatı. İnsan her şeyi öğrenmek istiyor mesela. Bir şeyi öğreniyor, tatmin olmuyor, bir şey daha öğrenmek istiyor. Efendimizin buyurduğu gibi iki aç gözlü asla doymaz demişti. Dünyayı arayanlar, mal mülk arayanlar, makam arayanlar, dünya perestler de doymazlar, ilim arayanlar da doymazlar dedi. İnsan mesela bir şey öğreniyor, ilmi seviyesini yükseltiyor ama tatmin olmuyor, daha çok okumak istiyor. Onu da öğreniyor, daha çok istiyor. Onu da öğreniyor, daha çoğunu istiyor. Hiçbir zaman tatmin olmuyor. İnsan ancak bu isteğini de ahirette gerçekleştirebilir. Allah Azze ve Celle kendisini ahirette bir sürü ilim nasip ettiği zaman, kainatın sırlarını kendisine gösterdiği zaman, işte o zaman orada mutmain olabilir. Gerek ilim, gerekse yediği içtiği şeylerden güzel araması, gerekse işittiği seslerde, gerekse diğer şeylerde, her şeyde en güzeline doğru meyilli olması, kainatta bu şekilde insanın böyle bir varlık olarak yaratılmış olması, ahiretin olmasını icap ettirir. Çünkü bunlar bu dünyada gerçekleşmemektedir. Hem insan istiyor ki uzun yaşayayım, hiç ölmeyeyim istiyor, sevdiklerimden hiç ayrılmayayım istiyor. Hasta olsa bile, yaşlı olsa bile, bir sürü dertleri olsa bile yine de ölmek istemiyor. Uzun yaşamak istiyor, hatta hiç ölmek istemiyor. Çünkü Allah Azze ve Celle o şekilde yarattı. Eğer bu dünyada bu istek gerçekleşmiyorsa, demek ki o da sonraya bırakılıyor. Ebedi bir hayat istiyor insan. Ebedi bir hayatı eğer Allah bu dünyada vermiyorsa, demek sonra verecek. Eğer vermeyecek olsaydı, o duyguyu da vermezdi. Eğer ebedi bir hayat vermeyecek olsaydı, o takdirde neden o duyguları veriyor? Nasıl ki mesela bir kediye ciğeri gösterirsiniz, eti gösterirsiniz, kokusunu duyurursunuz da ondan sonra vermezseniz bu ne demektir? Bu o kediye zulüm olmaz mı? Allah Azze ve Celle kullarına karşı zalim değildir. O duyguları madem ki vermiş, o halde verecek. Madem ki ebediyet arzusu vermiş, o halde verecek. Madem ki en güzelini tatmak istiyor insan, o halde verecek. Çünkü öyle yaratmış. Madem ki en güzel sesi duymak istiyor. Madem ki ilmin sonuna kadar gitmek istiyor. Halbuki bu dünyada insanın bildiği şey çok azdır. Efendimizin buyurduğu gibi, bütün insanların bilgisini toplasanız, şuna benzer, bir insan serçe parmağını okyanusa daldırsa çıkarsa, okyanusta ne eksiltmiş olabilir ki? Ne kadar bulaşır ki eline, parmağına? İşte o kadar bütün insanların ilmi. Halbuki insan ilme doyumsuzdur. Daha çoğunu istemektedir. Nice evliyaullah var ki Allah Azze ve Celle'yi görmek istiyor. Allah Azze ve Celle onları mutsuz edecek değildir. Onun padişahlığına yakışmaz bu. Nice evliyaullah var ki Allah'tan başka bir şeyle birlikte olmak istemiyor. Onlar için hatta cennet bile küçük geliyor. Onlar cennetin de ötesini istiyorlar. Onlardan kimileri cennet cennet dedikleri birkaç huri demişler. Onlar cenneti de istemiyorlar. Daha ileri seviyelere çıkmış olanlar bana seni gerek seni demişler. Madem ki insan en güzeline temayüllüdür, o halde Allah Azze ve Celle'ye ulaşmadığı müddetçe hiçbir zaman mutmain olamayacak, huzurlu olamayacaktır. Allah Azze ve Celle kendi evliyasını mutsuz edecek değil. Eğer onlara kendisini göstermeyecek olursa, eğer onlara bir başka dünyada kendisini yeniden göstermeyecek olursa, bu dünyada tattırdı onlara sadece. Hazreti Musa gibi bazıları Rabbi erni enzur ileyk dediler. Göster bana kendini, bakayım sana. Allah Azze ve Celle onların bu isteklerini reddetti bu dünya hayatında. Eğer sürekli olarak reddedecek olursa, o takdirde onların kalbindeki o muhabbetullah'da azalma peyda olabilir. Yahut da onlar Allah Azze ve Celle'ye ya Rabbi biz seni görmek istiyoruz ya Rabbi deyip yalvarıp duracaklardır sonsuza kadar. Allah Azze ve Celle sevdiği kullarının bu isteklerini mutlaka gerçekleştirecektir. Eğer gerçekleştirmeyecek olursa bu o zaman aşıkla maşuk arasındaki güzel bir diyalog sayılabilir mi? Padişah ile teba arasındaki güzel bir diyalog sayılabilir mi?
Allah Azze ve Celle ile Halık ile mahluk arasındaki güzel bir diyalog sayılabilir mi? Onu sevenleri mutsuz ederse Allah, onu sevenlere kendisini göstermezse Allah, onu sevenlere ebedi bir hayat vermezse Allah, onları mutsuz edecek olursa, o nimetlerin bittiğini söylerse onlara, tamam buraya kadar, bu kadar, bundan sonrası yok diyecek olursa, o takdirde Evliyaullah ne diyecekler? Ya Rabbi biz seni görmeyi bekliyorduk diyecekler. Ya Rabbi sen bize bu duyguları vermiştin diyecekler. Onlar bu şekilde Allah Azze ve Celle'den isteyecekler de Allah onlara onların isteklerini vermeyecek, karşılamayacak mı? Onlara dostum diyor. Dost, dostun isteğini karşılamaz mı? Peygamberler ya Rabbi seni görmek istiyorum dedikleri zaman, ya Rabbi senin her zaman birlikte olmak istiyorum. Ebediyen, ebediyet onun için lazım işte. Çünkü kul, mümin kul, ebedi olmadıkça mutlu olamayacaktır. Eğer bir gün Allah Azze ve Celle cenneti bile bitirecek olursa, 100 milyar sene bile kalsaydı insan cennette, bilse ki 100 milyar sene sonra bitecek bu güzellikler, bitecek bu lezzet, o lezzet eleme dönüşecek. 100 milyar sene bile kalsa, sonunda o lezzetlerin bittiği gün geldiğinde, o zaman Allah Azze ve Celle'den razı olamayacak. Ya Rabbi neden diyecek, senin mülkünden bir şey eksilmez ki. Neden beni mahrum ediyorsun? Sen ne kadar verirsen ver, senin mülkünden bir şey eksilmiyor ki. Madem ki beni bir defa yarattın, neden öldürüyorsun? Allah Azze ve Celle o yüzden hiçbir zaman hakikatte insanları öldürmemektedir. Bir defa yaratmıştır o kadar. Bir daha ölüm yoktur. Biz öldü diyoruz. Bir adet olmuş, o şekilde konuşuyoruz. Hakikatte insan ölmüyor. Ölseydi kabirde kendisinden soru sorulur muydu? Hayat sahibi olmasaydı kendisinden soru sorulur muydu? Sadece hayat değiştiriyor. Başka bir hayatın içerisine giriyor. Yoksa Allah Azze ve Celle mutlak bir ölümle öldürmüş olsaydı, gerçek bir ölümle öldürmüş olsaydı, ne peygamberler razı olacaklardı bu işten, ne Evliyaullah razı olacaktı, Müslümanlar razı olmayacaklar, mazlumlar da razı olmayacaklardı. Ya Rabbi hani mükafatımız diyeceklerdi. Hani zalimlerin cezası ya Rabbi? Hem senin mülkünden bir şey eksilmez ki ya Rabbi. Bizi neden yokluğa mahkum ediyorsun ki ya Rabbi? Diyecekler de diyecekler. Allah Azze ve Celle kullarını böyle konuşturmaz. Madem ki adildir kullarını böyle konuşturmaz. Madem ki rahmet sahibidir kullarını böyle konuşturmaz. Adaletin tam olarak gerçekleşebilmesi için dünyanın son bulması lazım. Hayırlı bir iş yapmış olan insanın yapmış olduğu o hayırlı işin bütün neticeleri ortaya çıkmalı. Dünya kapanmalı, ondan sonra yeniden açılmalı. Ondan sonra ancak adalet gerçekleşebilir. Bir insan hayırlı bir iş yaptığı zaman o hayırlı iş belki asırlar sonrasına kadar bile tesir edecek. Belki memleket memleket gezecek. Belki çok uzaklara gidecek. Onun başlatmış olduğu o hayırlı şeyler belki çok uzaklarda da semeresini verecek. Ondan da nasibini almalı. Asırlar sonrasından da hissesini almalı. Çünkü o başlatmıştı. Dolayısıyla böyle bakıldığı zaman meseleye dünyanın kapanması lazım. Dünya kapanacak, yeniden açılacak ki ancak o zaman tüm artılar ve tüm eksiler ortaya çıkmış olacak. Nice zalimlerin yapmış olduğu zulümler var ki o zulümler belki asırlar sonrasını etkiliyor. Belki başka memleketlerdeki insanları etkiliyor. Onların da hesabını vermeli. Bunun için de dünyanın kapanması lazım. Bitecek ki ondan sonra bütün artılar ve eksiler ortaya çıkmış olacak. İşte Allah Azze ve Celle onun için sürekli olarak ahiret anlayışının üzerinde duruyor. Ahiret anlayışı olmaz ise o zaman insan dine karşı ilgili olmayacaktır. Dinin en temelinde ahiret anlayışı var. Eğer ahiret anlayışı olmayacak olursa insan insan olmayacağı gibi dine karşı da ilgili olmayacaktır. İlgisiz bir insana gelince, ilgisiz bir insanın imana ulaşması hiçbir zaman mümkün olmamıştır, olmayacaktır. İlgisiz bir Müslüman, Müslüman olabilir
anasından babasından İslam'ı öğrenmiş, belki Müslüman olmuş olabilir ama iman seviyesine hiçbir zaman ulaşamayacaktır. İlgisiz bir dinsiz hiçbir zaman Müslüman olamayacaktır. Ama ilgisiz bir dinsize, ilgisiz bir Müslümana mukabil ilgili bir dinsize gelince o ilgili dinsiz bir gün gelir imana ulaşabilir. Çünkü din ile ilgilenmektedir. Çünkü bu hayatın sonunda başka bir hayatın olması gerektiğini anlamaktadır. Madem ki bu hayatın sonunda başka bir hayat olmalı, aksi takdirde insan hiçbir duygusu tatmin olmayacak. Aksi takdirde Allah hiçbir zaman adil olmuş olmayacak. Madem ki böyle, o takdirde ahiret olmalı diyecek, ilgilenecek. Din ile ilgilendiği zaman, madde ile ilgilendiği gibi, din ile de ilgilendiği zaman bir gün gelecek çeşitli kademelerden geçtikten sonra imana ulaşacak. İlgisiz Müslüman, ondan sonraki aşama olan, İslam'dan sonraki aşama olan iman aşamasına geçemezken, ilgili bir dinsize gelince o daha küçük aşamalardan başlamıştır. Belki dinsizdir, ateisttir ama ilgili bir ateisttir. O bir gün gelip İslam olur, daha sonra da iman seviyesine ulaşır. Çünkü o ilgilenmektedir. Belki bu dünyada Müslümanca yaşayan ile, ahirete inanmış olarak yaşamak ile, ahirete inanmamış olarak yaşamak arasında, Müslüman ile ateist arasında belki bir fark görülmüyor. Belki anlaşılmıyor. Allah Azze ve Celle bir perde koymuş. Bu dünyada Müslümanca yaşayan da aynı şekilde yaşıyor icabında. Kafirce yaşayan da aynı şekilde yaşıyor olabilir. Hatta bazen kafir daha mutlu bir şekilde yaşıyor gibi görünebilir. Belki kafir bu dünya hayatında çok daha ilerlemiş gibi, daha zengin gibi görülebilir. Ama onların yeryüzünde gezip dolaşmaları sakın seni aldatmasın ey Resulüm. Onların, o kafirlerin yeryüzündeki güç ve kuvvetleri, gezmeleri, dolaşmaları sakın seni aldatmasın. Kısa bir metadır o sadece. Geçici bir hayattır o sadece. Asıl varılacak olan yer Allah katındadır. Kur'an-ı Kerim bu mesele üzerinde sürekli olarak vurgu yapar. Onların dünya hayatındaki bu nimetlerden istifade etmeleri sakın sizi aldatmasın. Belki fark yok gibi görülüyor bu dünya hayatında. Halbuki Allah Azze ve Celle ifade ediyor ki, madem ki bu dünyada bazı zalimlerin yapmış olduğu zulümlerin bu dünyadayken de cezasını bazen çektiklerini görüyorsunuz. Bazen çekiyor, bazen çekmiyorlar. İşte o girmiş oldukları günahın karşılığını hemen bu dünyada az bir kısmı da olsa çekiyor olmaları göstermektedir ki her hadiseyi seyreden, zapt eden bir Allah vardır. Madem ki Allah Azze ve Celle bazen bir zalimin cezasını hemen veriyor, bir kısmını da olsa bazen büyük davalar büyük mahkemeye bırakılıyorsa da onun bir kısmı bu dünyada gerçekleştiriliyor madem. Bir kısmı bu dünyada gerçekleşiyorsa o takdirde ahirette de o büyük mahkemenin kurulacağına işaret eder bu. Madem ki bu dünyada bazen görüyorsunuz bir zalim hemen tokadını yeyiveriyor. Yaptığı zulmün karşılığını bu dünyadayken de görüyor bazen. Bazen hastalık biçiminde, bazen bir bela biçiminde, bazen başka bir şekilde yaptığının karşılığını görüyor. Bazen ayan beyan görüyoruz. Bazen ayan beyan Allah Azze ve Celle gösteriyor. O zulmü yapmış olanın yanına kar kalmayacağını bu dünyada vermiş olduğu ceza ile de gösteriyor. Bu dünyada verilen o küçük cezalar, o büyük cezanın birer timsalidir, birer misalidir. Allah Azze ve Celle kıyamet gününde asıl mahkemede o büyük cezanın onlara verileceğini bu dünyada bize işaretlerini vermektedir. Bu dünyadaki cezaları böyle değerlendireceksiniz. Bazen apaçık görmüyor musunuz? Bir zalimin mesela yapmış olduğu zulmün yanına kar kalmadığını bazen dahi olsa görmüyor musunuz? Anladığınız zamanlar olmuyor mu? İşte yaptığının cezasını buldu dediğiniz vakitler olmadı mı? Çok açık bir şekilde gördüğünüz, hatta sizin başınıza gelmedi mi? Hiçbir hatanızın cezasını çekmediniz. Bunlar gösteriyor ki her şey kontrol altında. Her şey murakabe altında. Her şey yazılıyor. Her şey kaydediliyor. Her şey demek ki sonraya bırakılıyor. Bir kısmının bu dünyada cezalandırılıyor olması asıl mahkemenin geleceğini gösteriyor. Onun için Kur'an-ı Kerim onların o itirazlarına cevaben der ki, onlar toz toprak olduktan sonra mı yeniden diriltileceğiz dediler. Nasıl olur böyle bir şey demek istiyorlardı. Geçen derste onların sözleri üzerinde, onların misalleri üzerinde konuşmuştuk. Ve ahiretin başka delilleri üzerinde de konuşmuştuk. Başka delilleri de var. Ahiretin delillerini saymakla bitirmek mümkün değil. Hakikatte insan kainata şöyle bir bakıverseydi, hiçbir delil bilmese bile bu müthiş kainatı, bu harika kainatı bu kadar mükemmel yaratan ve idare eden zat için hiçbir şey yoktur ki mümkün olmasın. Öyle bir zat için mümkün olmayan bir şey olmadığı kainatta kendisini göstermektedir. Kainata şöyle bir baksaydı insan, ibret nazarıyla o mükemmel kainatı görseydi, bir çiçekteki mükemmelliği görseydi, bir hayvandaki mükemmelliği görseydi, kainattaki mükemmelliği görseydi, şöyle bir baksaydı, bu kadar şeyleri yaratan, idare eden, öldüren tekrar yaratan, o Allah için zor yoktur bunu anlayabilirdi. Mümkün olmayan bir şey yoktur o Allah için bunu anlayabilirdi. Ama insan bakmak istemiyor. Delillere de kafa yormuyor zaten. Öğrenmek istemiyor. Okumuyor, sormuyor. Delillerini öğrenmiyor. İman ettim dese bile, hakiki imanla iman etmesi için delillerini bilmesi lazımdı. Delillerine de kafa yormuyor. O film seyretmekle meşgul. O televizyona bakmakla meşgul. Hiç kafa yormakla meşgul değil. Ahiretin delillerini bulmaya kafa yormuyor. Allah Azze ve Celle'nin delillerini görmeye kafa yormuyor. Kur'an'ın kelamullah olduğunu, Hazreti Muhammed'in Resulullah olduğunu görmek istemiyor, delillerini aramıyor, kafa yormuyor. İlgilenmiyor yani. İlgilenmeyince imana da ulaşamıyor. Delilleri bilmeden hakiki imana ulaşmak mümkün müdür? Kainat kitabını okumadan hakiki imana ulaşmak mümkün müdür? İşte onlar görmek istemeyenler, Allah Azze ve Celle onların hayretler içinde kalmasına cevaben dedi ki, siz hayretler içinde kalıyorsunuz ama toz toprak olduktan sonra mı yeniden diriltilecekmişiz diyorsunuz ama bilesiniz ki, de ki onlara ey Resulüm, ister hacer olun, ister taş, ister hadit olun, ister taş olun, isterse demir olun fark etmez. Allah yeniden dirilin dediği zaman dirileceksiniz. İster taş olun, isterse hadit olun. Siz toprak olacaksınız öldüğünüzde. Toprak insandan, insan topraktan. Dolayısıyla toprağın yeniden insan olması mı daha kolay, daha zor? Yoksa taşın, demirin mi? Elbette ki toprağın yeniden insan olması daha kolay. Halbuki haditten olsaydınız da, demirden de olsaydınız, elmastan da olsaydınız, bakırdan da olsaydınız Allah için zor söz konusu değil. Kainata hiç bakmıyor musunuz? Onun için zor olsaydı eğer, bu kadar şeyi nasıl yaratıyor? Onun için zor yok, anlamıyor musunuz? O bizim gibi çalışmıyor ki, o kafa yormuyor ki, o ol diyor sadece. Ol demeyle olduruyor, görmüyor musunuz? Bu kadar şey çalışmakla olur mu? Bu kadar ağaç çalışmakla olur mu? Ağacın yaprağı çalışmakla olmuyor ki. Bu kadar ağaçlar, bitkiler, bu kadar hayvanlar, bu kadar dağlar, taşlar, okyanuslar, bu kadar yıldızlar, gezegenler, onların uyduları, bu kadar galaksiler, katrilyonlarca katrilyon, bu kadar şey çalışmakla olabilir mi? Madem çalışmakla olmaz, demek başka bir yolla oluyor. اِذَا قَدَى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَحْكُنْ فَيَقُولُ Bir şeyin olmasını isterse çalışmaz ki o. Ol der sadece, oluverir. O,
Ol dediği zaman oluyor zaten. Dolayısıyla onun için zor söz konusu değil. Allah Azze ve Celle onlara meydan okuyor. De ki onlara, كُونَ حِجَارَةً اَوْ حَد۪يدًا İster hacer olun, ister hadit olun, fark etmez. Allah ol dediği zaman yeniden kalkacaksınız. Siz zaten topraktan yaratılmadınız mı? Sizin babanız topraktan yaratılan buğdayı yememiş miydi? Hatırla. Senin baban ölü topraktan yaratılan o ölü buğdayı yememiş miydi? O toprak ölüydü, hatırla. Allah suyu indirince canlandı, hatırla. O topraktan, o ölü topraktan canlı buğday çıktı, hatırla. O buğday sonra una dönüştürüldü, değirmende bir defa daha öldürüldü, hatırla. Sonra ekmek yapıldı ondan, hatırla, öldürüldü bir kez daha. Aldın ağzına, çiğnedin onu, bir kez daha öldürdün. Sonra o, senin baban yani. Sonra o, o babanın belinde bir sperm oldu. Defalarca ölmüş olan o buğday, ölüden yaratılan o buğday, ölü topraktan yaratılan o buğday, babanın belinde bir sperm oldu. Sperm canlıydı, o canlıdan da sen oldun. Halbuki düşün ki o sperm topraktandı ve toprak da ölüydü, düşün. Şimdi neden hayret ediyorsun ki? Neden hayret ediyorsun? Allah Azze ve Celle işte böyle bir ilahtır. Onun yaptığını kainatta her gün görüyorsun. Görmek isteseydin görürdün. Ama bizi öyle bir hale getirdiler ki, görmeyen insanlar durumuna getirdiler. Bakmayan, düşünmeyen insanlar yaptılar. Kafa yormayan insanlar durumuna getirdiler. Akşama kadar iş güç, akşam da evine gidip televizyon seyreden insanlar haline getirdiler. Düşünmeyen varlıklar yaptılar. Gecesi gündüzü dünya peşinde olan varlıklar haline getirdiler. Yılda 5-10 gün tatili varsa o tatilini de denizde haramın içinde geçiren insanlar yaptılar. Bir gün bir kenara çekilip de ayda bir gün olsun bir kenara çekilip de kafasını dinleyen, kainat kitabını okuyan insanlar yapmadılar bizi. Ormana gittiği zaman bile televizyon götürdü yanında, teyip götürdü yanında, ormanda bile teybi dinledi, televizyon seyretti. Ve hey adam, ne zaman düşüneceksin? Ne zaman aklın başına gelecek? Nereye kadar böyle gideceksin söyler misin? Ne zamana kadar Allahsız bir hayat yaşıyorsun? Ne zamana kadar ben ne için yaratıldım diye kafa yoracaksın? Ne zamana kadar düşüneceksin? Hiç vaktin yok düşünmeye. Hiç vakit bırakmadılar sana. Sen de anlamıyorsun oyunu ve onların oyununa geliyorsun. Bırak şu televizyonun kumandasını da, biraz gökyüzüne bak. Bırak şu televizyonun kumandasını da, bir çiçeğe bak biraz. Bırak şu televizyonun kumandasını da, Rabbinin kitabına bak biraz. Ne zaman düşüneceksin? Hayatın bitiyor. Eyvah diyeceksin, eyvah diyeceksin ölüm döşeğine düştüğüm zaman, hiç düşünmedim, hiç düşünmedim diyeceksin. Evliyadan bir zat ölüm döşeğinde ağlamıştı, neden ağlıyorsun dediler, sen ki böyle böyle bir insansın, böyle muttaki bir insandın, böyle hizmetler yapmış bir insandın, neden ağlıyorsun dediler, o bile dedi ki, secdelerimi hatırladım da, secdelerimi, secdeler yaparken gaflet içinde yapmışım, onu hatırladım. Gaflet içinde secde etmişim. Ben eminim ki o adamın secdesi bizim secdelerimizden de daha güzeldi. Secdelerimizden güzeldi ama ölüm döşeğine düşünce o secdelerin güzelliğinin daha da güzel olması gerektiğini anlamıştı. O secdelerinin gaflet içinde olduğunu gördü ölüm döşeğinde. Söyler misiniz hayatını bomboş geçirenler, onların hali nice olacak, onlar ölüm döşeğinde daha ne kadar ağlayacaklar. Allah Azze ve Celle meydan okuyor onlara, de ki isterseniz taş olun, isterseniz demir olun, fark etmez. اَوْ خَلْقَ مِمَّا يَكْبُرُ ف۪ي صُدُورِكُمْ Yahut da isterseniz gözünüzde büyüttüğünüz, göğüslerinizde, kalbinizde yani büyütmüş olduğunuz bir başka varlık. Varlık olun fark etmez. Yani ister gökyüzü, ister dağ, ister taş olun, ister okyanus olun fark etmez. Okyanustan insan olur mu deyin mesela. İstersen okyanus olun fark etmez Allah için. Okyanusu insana çeviriverir. İsterseniz dağ olun Allah için fark etmez. İnsan ol dediği zaman insan oluverir. Öldüğünüz zaman isterseniz gökteki galaksi olun. Fark etmez onun için. Sizin gözünüzde büyüttüğünüz başka bir varlık olun isterseniz. Şu da mı deyin? Hadi topraktan olan insan tekrar insan oldu. Peki ya mesela galaksi olsaydı, okyanus olsaydı, balık olsaydı, çiçek olsaydı mesela. Acaba o da insan olur muydu deyin? Fark etmez Allah için. Gözünüzde büyüttüğünüz, yani hiç olmaz dediğiniz, şu da mı olur ki dediğiniz bir şey olsaydınız bile, o olsaydım da mı yeniden diriltilirdim dediğiniz bir şey olsaydınız bile, evet Allah istediği zaman asa ejderhaya dönüşür. Seni de Allah istediği şeye tekrar çeviriverir. Nasıl ki Hazreti Musa'nın elinde asa ejderha olur. Halbuki o ejderha, o asa daha doğrusu bitkiydi. Bitkiydi. Halbuki ejderha ise hayvandır. Cinsleri başkadır. Biri bitkidir, birisi hayvandır. Cinsleri başkadır. Yedikleri başka, içtikleri başka. Hayatları başka. Bitki yerinde durur, hayvan yerinde durmaz. Her birinin kendine göre bir ruhu var. Kendine göre bir hayatı var. Kendine göre bir ölümü var. Bunlar tamamen farklı iki varlık. Ama Allah isterse o ölmüş olan asa, kesilmiş, kurumuş, o dal parçası Allah isterse bir canlı haline gelir. Hem de yeşeren bir ağaç değil, kendi cinsinden değil, kendi cinsinin dışında bir hayvan haline geliverir. Madem ki o mümkündür, Allah için her şey mümkündür. Madem ki hala ışığı bize kavuşmamış, yıldızları yaratmış, madem ki galaksileri yaratmış, madem ki gözle göremeyeceğin kadar küçük mikropları yaratmış, madem ki her şeyi yaratmış, o halde onun için mümkün olmayan bir şey yoktur. Madem ki çekirdeğin etrafında dönen elektronları yaratabiliyor, madem ki protonu yaratabiliyor, madem ki gözle göremediğimiz mikropları yaratabiliyor, madem ki gözle göremediğimiz yıldızları yaratabiliyor, madem ki bildiğimiz, bilmediğimiz her biri bir harika olan bu kadar varlığı yaratabiliyor, o halde onun için zor söz konusu değildir. Siz gözünüzde büyüttüğünüz bir başka varlık, şu hiç olmaz, şu yeniden dirilmez dediğiniz bir başka varlık olsaydınız bile, Allah ol dediği zaman yeniden oluverirdi. فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعَيْدُنَا Onlar diyecekler ki, peki kim bizi yeniden iade edecek eski hayatımıza? Eski bedenimizi kim bize tekrar verecek? قُلِ اللَّذِ فَتَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّا De ki onlara, ilk defa sizi kim yarattı, kim fıtrat verdiyse size, kim şekil verdiyse size, işte o sizi yeniden yaratmaya kadirdir. Hatırlayın Yasin suresinde de aynı şeyi söylemişti Allah Azze ve Celle. وَدَرَبَ لَنَا مَسَلًا وَنَسِيَا خَلْقًا قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَحِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ Bize misal getirdi o kafir. Dedi ki bu çürümüş, toz toprak olmuş olan kemiği yeniden kim diriltecek diyor. Çok akıllı, mantıklı konuştuğunu zannediyor. Çok ilmi konuştuğunu zannediyor. De ki ona, ilk defa yaratan kimse işte o yeniden diriltecek. İlk defa yaratmak mı zor, ikinci kez yaratmak mı zor? Madem ki ilk defa yaratmış, o halde ikinci kez yaratmak daha da kolaydır. Onlar öyle söylüyorlar. De ki onlara, قُلِ اللَّذِ فَتَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّا Burada da aynı cevabı veriyor Allah. İlk defa sizi kim yarattıysa işte o sizi yeniden diriltecek.
فَسَيُنْغِدُونَ اِلَيْكَ رُؤُسَهُمْ Sen bunu deyince onlara, onlar sana başlarını sallayacaklar, alay edecekler seninle. Başlarını yukarı aşağı sallayacaklar. Alay edecekler seninle. وَيَقُولُونَ مَتَاهُ Diyecekler ki bu ne zaman olacak ya Muhammed? Senin bu dediğin bu hikaye yani demek istiyorlar. Esatirul evvelin diyorlardı. Eskilerin masalları. Bu ne zaman gerçekleşecek söyler misin dediler. Diyecekler sana böyle diyecekler. Kul asa en yakuna karibe. De ki onlara umulur ki yakındır. Göreceksiniz. Göreceksiniz sizin için 1000 sene uzun zaman. Sizin için 10.000 sene uzun zaman. Ama Allah için göz açıp kapayıncaya kadar kısa bir zamandır. Göreceksiniz. Allah Azze ve Celle mühlet veriyor size. Hem size ne ki? İsterse kıyamet yakın olsun, isterse uzak olsun. Senin ölümün yakın değil mi ki? Sen ne yapacaksın kıyametin yakınlığını, uzaklığını? Senin ölümün, senin gözünün siyahı ve beyazının yakınlığı gibi yakın. İç içe, her an ölüm başında. Gence yaşlıya bakmıyor, hastaya bakmıyor. Her an ölebilirsin, bunu biliyorsun. Bir kalbin durmasından ibaret. Aslında ölmemek insanı hayrete düşürüyor. O kalp, o et parçası nasıl devamlı atıyor? Nasıl o ciğer devamlı çalışıyor? Kim çalıştırıyor? O böbrek, o dalak nasıl çalışıyor? O göz, o kulak, o beyin nasıl çalışıyor? O hücreler, o kan, o damarlar nasıl çalışıyor? Esas garip olan budur. Bunun ölmemesi gariptir. Yaşaması gariptir. Bunun ölmesi gayet doğaldır. Senin ölümün çok yakın olduktan sonra, isterse kıyamet uzak olsun sana ne? İster 100.000 sene, isterse 100 gün sonra sana ne? Senin ölümün yakındır nasılsa. Senin kıyametin kopacak nasılsa. Kainatın kıyameti kopsa ne olur, kopmasa ne olur? Kainatın kıyameti ileride kopsa ne olur, yakında kopsa ne olur? Senin kıyametin yakın. Onlara böyle söyle. يَوْمَ يَدْعُوكُمْ Allah Azze ve Celle burada kafirlere şöyle sesleniyor. O gün o Allah Azze ve Celle sizi davet ettiği zaman yani kullarını davet ettiğinde kalkın dediğinde yani kalkın mezarlarınızdan. Aynı çekirgelerin kalkması gibi. Aynı günde, aynı saatte. Halbuki hiçbirisinin diğerinden haberi yoktur. Filan çekirge filan günde yumurtlamış. Falan çekirge ise filan günde yumurtlamıştır. Aynı mevsimdir ama belki günleri arasında, saatleri arasında fark olur. Ama onlara kalkın emri geldiğinde hep beraber kalkıverirler. Hepsi beraber kalkan çekirgeler gibi. Kıyamet gününde Allah sizi davet ettiği zaman işte o şekilde kalkarsınız. Çekirgelerin kalkması gibi, pervanelerin, kelebeklerin uçması gibi sağa sola koşuşmaya başlarsınız. Çekirgelerin kalkması gibi aynı gün aynı saatte kalkarsınız. Allah Azze ve Celle çekirgeleri misal vermişti bir başka ayette. Çekirgelerin kalkışı gibi incelediler bilim adamları. Baktılar ki hakikaten de çekirgelerin bazı cinsleri var ki aynı gün aynı saatlerde hep beraber toprağın içinden çıkıveriyorlar. Bir boru çalmış, askerin toplan borusu gibi hepsi beraber kalkıyorlar. Hepsi beraber aynı istikamete doğru hoplamaya başlıyorlar çekirgeler. Diğer bir ayette kelebeklere benzetir Allah. Kıyamet gününde kelebekler gibi de olacaksınız, çekirgeler gibi de. Yani çekirgeler gibi aynı vakitte çıkacaksınız. Kelebekler gibi de böyle sağa sola savrulacaksınız. Sağa sola koşuşturacaksınız. Şaşıracaksınız. Üzerinizdeki toprağı silkeleyeceksiniz. Eyvah diyeceksiniz bir taraftan doğruymuş. Eyvah diyeceksiniz doğruymuş. Kelebeklerin sağa sola gitmesi gibi. Bir o tarafa bir bu tarafa koşuşturacaksınız. O gün Allah sizi davet ettiğinde يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ
İşte o zaman Allah'a hamd ile icabet edeceksiniz. Topraktan kalktığınız zaman Allah size kalkın dediğinde o çürümüş kemikleriniz, o toz toprak olan vücudunuz yeniden toparlanacak, bir araya gelecek. Filmin geriye alınması gibi bir şey bu. Filmin geriye alınması gibi yeniden insan oluverecek. Film geriye alınacak. Yeniden insan ortaya çıktığı zaman işte o zaman Allah'a hamd ile icabet edecekler. Kafir de Müslüman da o gün Allah'a icabet edecek. Ahiret yok diyen de icabet edecek. Var diyen de icabet edecek. Görevini yapmış olan da yapmamış olan da. Hem de hepsi hamd ile icabet edecekler. Müslümanlar hamd ile icabet ederler. Çünkü zaten onlar hayattayken de Allah'a hamd ediyorlardı. Kafire gelince onlar neden hamd ile icabet ederler? Halbuki onlar inkar ediyorlardı ahireti. Ama onlar gördüler. Görünce anladılar. Demek doğruymuş dediler. İşte o zaman fırsat diyorlar. Belki Allah bizi bağışlar, hamd ediyorlar. Belki Allah bağışlar, bir ümit. Dünyadayken inkar etmiştik. Peygamberlere iman etmemiştik. Fasık bir hayat yaşamıştık. Boş bir hayat yaşamıştık. Ne Allah'a karşı taazim ettik, görevlerimizi yaptık. Ne de kullara karşı şefkat ettik, kullara karşı görevlerimizi yaptık. Hiç kimseye karşı görevlerimizi yapmamıştık. Ama şimdi belki olur ki Allah Azze ve Celle şu anda yapacağımız hamdleri kabul eder diye ümit içerisindedirler. Ve onlar da hamd ediyorlar. Ya Rabbi, Ya Rabbi demeye başlıyorlar. Ama ölüm döşeğindeyken bile söyleseydiler kabul olmayacaktı. Firavun boğulurken demişti, iman ettim. Kabul olmadı. El demişti Kur'an. Şimdi mi? Boğuluyorsun. Azrail'i görüyor gibi oluyorsun artık. Şimdi mi? İsrailoğullarının Rabbine, Musa'nın, Harun'un Rabbine şimdi mi iman ettin? Ölüm döşeğindeyken iman ettim deseydi bile makbul değildi. O zaman nasıl makbul olabilir? Tekrar diriliş esnasında nasıl makbul olabilir? Dirilişin gerçekleştiğini gördükten sonra artık o anda tövbe nasıl makbul olabilir? وَتَزُنُّونَ اِنْ لَبِسْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا O zaman diyeceksiniz ki çok az kaldık. Öyle zannedecek, öyle bileceksiniz. Çok az kaldık dünya hayatında diyeceksiniz. Dünya hayatı ne kadar kısaymış diyeceksiniz. Şimdi size nasıl geliyor bilemem ama kıyamet gününde dünya hayatının ne kadar kısa olduğunu herkes itiraf edecek. Hazreti Nuh gibi uzun yaşanmış olsa bile insan o gün dünya hayatının çok kısa olduğunu itiraf edecek. Bazı rivayetlerde bazı zatlara şöyle sorulduğu ifade edilmiştir. Hatta mesela bunlardan birisi Nuh Aleyhisselam'dır. Benzeri cevaplar vermişler. Bu kadar yaşadın demişler. Siz de sorabilirsiniz mesela 80-90 yaşına gelmiş bir insana. Yaşlı insan gördüğünüz zaman istifade edin. Onun beyazlamış saçından, sakalından istifade edin. Onun tecrübesinden istifade edin. Onun nefsinin zayıflamış olmasından istifade edin. Ona bakın da dünyanın boşluğunu anlayın. Ona bakın, ondan istifade edin. Onunla sohbet edin. Dünyanın boş olduğunu anlarsınız. Sorun ona, sordular işte bazı kimseler, Hazreti Nuh gibi bazı uzun yaşamış kimselere, bu kadar yaşadın nasıldı dediler, nasıl geldi sana, hani dedi, hani bir eve girersin bir tarafından, bir kapısından, diğer kapısından çıkar gidersin, aynen öyle, yahut da bir evin penceresinden içeriye bakarsın, pencereden bakıp geçmek ne kadar zaman alır ki, işte o kadar. İşte o kadar. Bir evin penceresinden içeriye baktım ve geçtim. İşte o kadar. Kur'an ona işaret ediyor. İşte o zaman anlayacaksınız ki çok az kaldınız dünya hayatında. Ayetin ikinci manası ise, ikinci ihtimal ayette, bu kimseler kabir hayatını kastetmiş de olabilirler bu sözleriyle. Kabirde çok az kaldık
demiş de olabilirler. Çünkü hakikaten de öyle olacak. Kabirde de çok az kaldık zannedeceğiz. Kur'an-ı Kerim bazı ayetlerde o gün insanların neler söyleyeceğini ifade ediyor. Kıyamet gününde insanlar tekrar diriltildikleri zaman bir akşam vakti kadar veya bir kuşluk vakti kadar kaldık herhalde dediler. Bir başka yerde ise bir gün veya daha az kaldık diyecekler. Bir başka ayette çok az kaldık diyecekler. En akıllıları bir gün kaldık herhalde diyecek buyuruyor. Evet, keşke akletseydiniz diyor Kur'an onlara cevaben. Evet, bir gün, hatta bir günden de az, hatta bir saniyeden de az. Çünkü ahiret ebedidir. Ebedi hayatın yanında bu dünya hayatı bir hiç mesabesindedir. En akıllıları bir gün diyecek diyor. Bir gün kaldık herhalde dünya hayatında. Kabir hayatı da öyle. Çok az kaldık gibi hissedeceğiz. Sanki biraz evvel yatmışız ve kalkmışız gibi. İşte Ashab-ı Kehf'in hadisesi o misal bunun misalidir. 309 sene kalmışlardı mağarada. Allah onlar uyutmuştu. Onlar uyandıklarında ne kadar kaldık diye birbirlerine sordular. Herhalde dediler bir gün veya biraz daha az kaldık. Uykuya kalmışız. Herhalde bir gün insan ne kadar uyuyabilir ki zaten. Herhalde bir gün veya daha az dediler. Ama dışarı çıktıkları zaman bütün her şeyin değiştiğini gördüler. Her şey değişmişti. Çevre değişmişti. İnsanlar değişmişti. 309 sene geçmişti üzerinden. Allah Azze ve Celle onu misal veriyor. İşte öyle zannedeceksiniz. 309 sene geçecek ve size bir gün gibi veya daha az gibi geldi. İşte aynen öyle olacaksınız. Kıyamet gününde kabir hayatını da düşündüğünüz zaman, dünya hayatını düşündüğünüz zaman da aynı şekilde bir gün mü kaldık acaba, bir saat mi kaldık acaba, bir akşam vakti, 2-3 saat kadar bir süre mi kaldık acaba, bir duha vakti, kuşluk vakti, 3-4 saat kadar bir süre mi kaldık yoksa, böyle diyecekler. Peki değer mi böyle bir hayat için? 3-4 saat gibi madem ki öyle göreceksin kıyamet gününde, 1-2 saat gibi gelecek sana, peki değer mi böyle bir kısa hayat için insanların birbirine zulmetmesi? Değer mi kalp kırmaya, değer mi alçaklıklara, değer mi Allahsız bir hayata, değer mi bu dünyanın haram lezzetlerine, değer mi? Bu dünyaya tapmaya değer mi? Bir saatlik bir dünya hayatıymış madem, değer mi? Bir yerde mola vereceksin mesela, bir şehre gidiyorsun diyelim kervanla, bir yerde mola veriyorsun, ne yapıyorsun orada, kendine bir saray mı yapıyorsun söyler misin? Bir saatlik mola verdiğin zaman saray mı yapıyorsun kendine, yoksa sadece bir gölgelik mi yapıyorsun? Bir bez parçasından bir gölgelik mi yapıyorsun? Bir bez parçasından yapılmış bir çadırı mı dikiyorsun yoksa? Bir çadır mı kuruyorsun kendine yoksa en fazla? Söyler misin? Koca bir tesis mi yapıyorsun? Bir saray, bir villa mı yapıyorsun? Bir saatlik mola için değer mi? Bir saat kaldım diyeceksin kıyamet gününde. Madem öyle, neden bu kadar dünya perestlik, sana çalışma tembel tembel yat denilmiyor? Ama sana deniliyor ki bu dünya perestlik de neyin nesi? Sana deniliyor ki çalış ama dünyada nasibini unutma ama asıl varacağın yer ahirettir, onu asla unutma. Onun için daha çok gayret göstermelisin deniliyor sana. Sana ruhbanlık teklif edilmiyor. Bir kenara çekil yap denilmiyor. Sana ahireti unutma deniliyor. Sana asıl hayat için çalış deniliyor. Sana asıl villalar için çalış deniliyor. Sana Allah'ı görmek için çalış deniliyor. Sen Allah'ı görmeden asla mutlu olamayacaksın. Dengeyi kuracaksın. Dünyadan ele tek çekmek, ruhbanca bir hayat yaşamak nasıl ki dengesizlik ise, ahireti unutmak ya da asıl önemli olana çok önem vermeyip dünya hayatına çok değer vermek,
Zamanının çoğunu dünya hayatına ayırmak, işte bu bir dengesizliktir. Bir saatlik dünya hayatı için bu kadar gayret, ama ebedi bir cennet için şu kadarcık ibadet, şu kadarcık hayırlı işler söyler misiniz? Nasıl kazanacağız cenneti? Bir saatlik dünya için bu kadar gayret, ebedi bir hayat için ise bu kadar gayretsizlik. Ve bir daha gelmek, bir daha çalışmak da mümkün değil. Ya Rabbi beni döndür dünyaya, irci'na na'mel salihan desen de, dönder bizi dünyaya da salih ameller işleyelim desen de, kabul olmayacak. Bir defa geldin, bir daha gelmeyeceksin. Neyin varsa ortaya koy. Neyin varsa ortaya koy. Bu dünyaya bir defa geldin, bir daha gelmeyeceksin. وَقُلْ لِي عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ اَحْسَنُ De ki benim kullarıma en güzeli söylesinler. En güzel sözleri söylesinler. Allah Azze ve Celle güzeli söyleyin, güzel söyleyin demiyor. En güzeli söylesinler buyuruyor. Kullarıma söyle böyle olsunlar. En güzel ahlaka sahip olmaya çalışsınlar. En güzel cümleleri söylemeye çalışsınlar birbirlerine. Demek ki güzel var, bir de en güzel varmış. Nasıl ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem karısını boşamak isteyen kimselerin bazılarının boşama şeklinin haram olduğunu ifade etti. Batalak-ı bid'i denilen üç talakın birden verilmesi. Üç talakın, üç boşamanın bir defada yapılması nasıl ki haram olan ama geçerli olan aynı zamanda bir boşama şekli talak-ı bid'i. Bir de talak-ı sünni var. Sünnete uygun olan boşama şekli yani. Yani adam karısına hayız içerisinde olmadığı temizlik müddeti içerisindeyken karısına dokunmadan, hayızdan sonra karısına dokunmadan ona bir kez boş olsun der, boşsun der, boşadım der yahut da ondan sonraki ay da böyle yapar, sonraki ay da böyle yapar. Bu şekilde üç defa boşadığı zaman işte o sünnete uygun olan boşama şekli. Ama bir de talak ahsen var. Bundan da güzel olan talak var ki o da üç defa yapmamak. Bir defa o şekilde boşamak, hayızdan sonra karısına elini sürmemişken bir kez boşamak, riz'i bir talak ile geri dönüşü mümkün olan bir talak ile bir kez boşamak, olur ki ileride tekrar dönüş yapmak ister. Bir kez boşamak, ondan sonra bırakmak, iddetinin bitmesini beklemek, ikinci, üçüncü talakı vermemek, bu şekilde boşamak ise en güzel boşama şekli olarak kabul edilmiştir. Boşanmak güzel değildir ama madem boşanacak hiç olmasa kendisini açık kapı bıraksın. Üç hakkını da kullanmasın, birini kullansın. Zaten biriyle maksat gerçekleşiyor madem. Madem ki iddet müddeti bittiği zaman zaten artık karı koca olmaktan çıkıyorlar. Madem maksat hasıl oluyor, ikinci, üçüncü talaka ne gerek var o halde? Aynen öyle. Nasıl ki sünnete uygun boşama şekli olduğu gibi bir de en güzel boşama şekli var. Aynen öyle işte. Güzel sözler var, bir de en güzel söz var. Boşamanın da güzeli var, en güzeli var. Konuşmanın da güzeli var, en güzeli var. Allah Azze ve Celle en güzel şekilde konuşun buyurdu bize. Mekruhsa mesela yapmasan daha iyi değil mi? Neden hemen haram mı diye soruyorsun? Neden en güzeli nedir diye sormuyorsun? Allah kullarının bir işi yaptığı zaman en güzel biçimde yapmasından hoşlanır. Haklısınızdır belki. Söylediğiniz çirkin değil, güzeldir belki de. Güzeldir ama en güzel değil. En güzel olmayınca işte fitnelere sebebiyet verebiliyor. En güzelini söylediğiniz zaman şeytanın aranızı bozması mümkün olmayacaktır. Size bir kitap göndermişse, o kitapta bir takım şeyleri farz kılmış, bir takım şeyleri haram kılmışsa eğer, vardır bir sebebi Rabbiniz sizi sizden daha iyi bilir. Kainatı yaratan, sizi yaratan, sizi sizden daha iyi bilmez mi? Bir uçağı en iyi bilen onu yapan değil midir? Ben senden daha iyi biliyorum Allah'ım diyorlar. Senin bildiğinden daha iyisini biliyorum ben. Sen yanlış yaptın diyorlar. Sen 6. asrı biliyorsun. 20. asrı bilmiyorsun diyorlar. Sen o günkü insanlara göre indirdin diyorlar yahut da. Senin gönderdiğin kitap bu çağa uymaz diyorlar. فَاَسْلِهُ بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ اَتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Madem ki böyle, rahmet olunmamız için onların arasını bulmakla emrolunmuşuz. Onların arasını bozacak olan kelimeler de neyin nesi oluyor o halde? Ey müminler, en güzel sözlerle birbirinize seslenin. Demek isteniyor ki, en güzel sözleri kullandığınız zaman şeytan aranıza giremeyecektir. İşte ondan sonraki ayet ona işaret etmektedir. İnne şeytana yenzagu beynehum. Şeytan aranıza düşmanlık sokmak istiyor. Şeytan aranıza düşmanlık sokar yoksa, eğer en güzel sözlerle değil, güzel sözlerle bile hitap etseniz, bırakınız çirkin sözleri, güzel sözlerle bile hitap etmiş olsanız demek ki şeytanın arayı bozma ihtimali var. اِنَّ الشَّيْتَانَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًا مُب۪ينًا Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır. Hazreti Adem'den itibaren şeytan Adem yüzünden cennetten kovulduğu için, hakikatte öyle değil ya, öyle görünüyor. Adem yüzünden cennetten kovulmuş gibi görüyor kendisini, öyle ifade ediyor. Ya Rabbi diyor, sen beni azdırdın, sen beni imtihana soktun, sen beni Adem'le imtihan ettin. Ona secde etmemi emrettin. Bu da benim gururuma dokundu. Kibri batasıca. Gururuna dokundu da ondan dolayı Adem'e secde etmemişti. İşte ondan da ötürü Adem yüzünden cennetten kovulduğu için o günden beri Adem'in ve evladının düşmanıdır. Hakikatte Adem yüzünden kovulmadı. Kendi kibri yüzünden kovuldu. Adem'e secde etmiş olsaydı cennetten kovulmayacaktı. Adem onun cennetten kovulması için bir şey yapmadı ki, Allah Azze ve Celle onun cennetten çıkmasını takdir etti. Çünkü Allah onun kalbindekini bilmekteydi. Onun kalbinde kibir vardı ve kibirli olanın cennette ne işi vardı? O yüzden Peygamberimiz öyle buyurur. Kalbinde zerre kadar kibir olan adam cennete giremez. Çünkü şeytanın da kalbinde kibir vardı da o yüzden cennetten kovulmuştu. Kur'an-ı Kerim bize şeytanın bizim aramızı bozmak için yalnızca kötü sözleri değil, bazen güzel sözleri bile kullanabileceğini ifade ediyor. Demek isteniyor ki yani bazen olur ki bir makamda, bir yerde, bir olay karşısında konuştuğunuz cümleler aslında güzel cümleler de olabilir. Haklı olabilir, doğru olabilirsiniz. Ama yine de bir fitnenin çıkmasına sebep olabilir o cümleleriniz. Doğru söyledim de diyebilirsiniz. Evet doğrudur söylediğiniz belki. Haklısınızdır belki. Söylediğiniz çirkin değil, güzeldir belki de. Güzeldir ama en güzel değil. En güzel olmayınca işte fitnelere sebebiyet verebiliyor. O anda daha güzeli var mıydı? Vardı. O halde onu söylemeliydik. En güzelini Allah Azze ve Celle bize tavsiye ediyor. En güzelini söylediğiniz zaman şeytanın aranızı bozması mümkün olmayacaktır. en güzel tavrı ortaya koyun ki şeytana hiç fırsat vermiş olmayasınız. Bu şekilde Allah Azze ve Celle İslam toplumunun medeni bir toplum olmasını sağlıyor. Öyle bir toplum ki bu ayetlerle terbiye edilmiş, dikkat ediniz. Bu ayetlerle terbiye edilmiş olan bir toplum en güzeliyle mukabele ediyorlar birbirlerine. Selamun aleyküm mu dedi mesela birisi birine. O aleykümselam ve rahmetullah diyor mesela. Selamun aleyküm ve rahmetullah mı dedi mesela biri birine. O aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu diyor mesela. Daha güzeliyle cevap veriyor mesela. Birisi kendisine teşekkür mü etti mesela? O ondan daha güzeliyle cevap veriyor. Mesela birisi birisine bir bardak su mu verdi? Sağ ol da diyebilirdi. Allah razı olsun da diyebilirdi. Eline sağlık da diyebilirdi. En güzeliyle mukabele etti. En güzeliyle mukabele etti. Böyle bir toplum meydana getiriyor Allah Azze ve Celle. Güzeli değil, en güzelini arzulayan bir toplum. Dolayısıyla nasıl ki konuşurken en güzelini konuşun diyorsa, amel işlerken de en güzelini aslında Allah Azze ve Celle bize tavsiye etmiş oluyor. Çünkü amel sözden de üstündür. Konuşmalarınız bile en güzel olsun denmiş madem, o halde amelleriniz de en güzel olsun denilmiş oluyor. Mesela namazı güzel bir şekilde kılabilirsiniz. Ama ondan daha güzeli var. En güzel biçimde kılmak daha iyi değil mi? Mesela rükuda, secdede 3 defa Subhan Rabbiyal Azim veya Subhan Rabbiyal Ala demek mümkündür, sünnete uygundur. Ama bu sünnetin en kısasıdır. Sünnetin en alt mertebesidir. Neden 5 defa, 7 defa, 9 defa, 11 defa demiyorsun mesela? Neden dua etmiyorsun mesela? Halbuki kulun Rabbine en yakın olduğu an secde anıdır buyurmamış mıydı Efendimiz? En yakın olduğun an o an. Rabbine dua etsen kabul olacak belki. Neden dua etmiyorsun? Allah Resulü duayı uzatın demedi mi? Secdedeyken duaları çoğaltın demedi mi? Az da etsen olur. 3 defa desen de olur. O da sünnete uygundur. Ama o sünnettir. Ahsen değil. En güzelini neden yapmaya çalışmıyorsun ki? Allah Azze ve Celle ameller konusunda da aynı şeyi tavsiye ediyor. Kullarıma söyle, en güzel ameli işlesinler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah kullarının bir işi yaptığı zaman en güzel biçimde yapmasından hoşlanır. Şu masayı mı yapacaksın mesela? Bu masayı güzel yapacaksın. Müslüman ne iş yaparsa yapsın, güzel yapacak. Koyun mu kesiyorsun? En güzel şekilde keseceksin. Ev mi yapıyorsun? En güzel biçimde yapacaksın. Bunu yaparken bileceksin ki Allah ondan hoşlanıyor. O zaman senden daha razı oluyor. İtkan ile yaptığın zaman, sağlam bir şekilde, güzel bir şekilde yaptığın zaman Allah senden razı olmaktadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize takvayı öğretti. Bir şeyi normal yapmak mümkün. Namazı normal kılmak mümkün mesela. Orucu normal tutmak mümkün mesela. Ama bir de takva var. Bir de onun daha üst mertebeleri var. Bir şeyde şüphe ileri seviyede değilse mesela, onu yapmak caiz. Ama ondan kaçınmak takvadır. Sahabeden birçoklarından gelen rivayetlere göre biz bazen diyorlar bir harama düşmek korkusuyla 70 tane mübahı terk ederdik. Bilirdik ki aslında bu mübahtır. Bilirdik ki aslında bunu yapsak da pek de bir şey olmaz. Çok küçük bir şüphemiz var sadece. O küçük şüpheyi düşünmek, ona itibar etmek şart değil aslında. Ama yine de biz ona da itibar eder, bir harama düşme korkusuyla 70 tane mübahı terk ederdik dediler. En güzelini yapmak istiyorlardı. Allah Azze ve Celle onların yaptığından razı olsun diye, daha çok razı olsun diye. Namazlarını uzun uzun kılıyorlardı. Bazen oluyordu ki namazları bir rekat namazda Bakara suresini bitiriyorlardı. Bakara'dan sonra Âl-i İmran'ı da bitiriyorlardı. Hayatlarında tabi her gün böyle değildi ama Allah Azze ve Celle'yi razı etmek için böyle günleri, böyle saatleri oluyordu onların. Onun içindir ki bir fetva var, bir de takva var. Allah'ı daha çok razı etmek isteyenler fetvaları, fetva almadan iş yapmasınlar ama bazen de fetva aldıkları zaman bile yine de o fetvalara da uymasınlar, takvaya meyilli olsunlar, takvaya daha çok rağbet etsinler. Neden bazen hemen bir şeyin fetvasını arıyorlar ki? Neden şüphe varsa bir şeyde neden uzak durmuyorlar ki? Takva bu değil mi? İnnel halale beyin vel harama beyin. Halal belli, haram belli diyor Peygamberimiz. Bir de bu ikisi arasında bir takım şüpheli şeyler var buyuruyor. Şüpheli şeyler var. Bu şüpheli şeylerden uzak duran insan dinini ve ırzını korumuş olur. Her kim ki bu şüpheli şeylere düşerse harama düşmüş olur. Şüpheli şeylerden uzak durun dedi. Şüpheli şeylere düşen insanın hali misali şuna benzer. Bir çoban yasak bölgenin kenarına kadar getiriyor koyunlarını. O yasak bölgenin kenarında otlatıyor koyunlarını. Halbuki koyunları o yasak bölgeye geçiverecek gibi. Ya geçerlerse? Oraya kadar getirmemeli halbuki. Son sınıra kadar getirmemeli. Ya o tarafa atlayıverirlerse? İşte aynen öyle buyurdu Peygamberimiz. Şüpheli şeylere düşen insanlar bir gün gelir haramlara da düşmeye başlarlar. O yüzden en güzeli ile amel edin. En güzeli ile. Takva sahibi olan insan mesela, efdalı yapan bir insan, bazen onu terk etse bile yine de en azından mekruhlara girmeyecektir. O yüzden denilmiş ki, müstahaplar, menduplar, sünnetleri muhafaza ediyor. Sen müstahapları bile yapacak olursan, güzeli yani, hoşlanılanı yani, Allah katında hoşlanılan şeyi, müstahap olanı, mendup olanı yapacak olursan, o zaman o menduplar, senin o halin, o fıtratın, senin o sünnetleri işlemeni sağlayacak, sünnetleri koruyacaktır. Yani müstahaplar sünnetleri korur. Sünnetler vacipleri korur. Vacipler farzı korur. Dolayısıyla müstahabı yapan adam sünneti yapmaz mı? Sünneti yapan adam vacibi yapmaz mı? Vacip yapan farzı yapmaz mı? Dolayısıyla en güzelini yapan, müstahabı yapan zaten farzları, vacipleri yapacaktır. Sünnetleri yapacaktır. Onun içindir ki Allah Azze ve Celle en güzeline uymayı bize tavsiye ediyor. Cennetin mertebeleri var yani. Kullarıma söyle cennetin yüksek mertebelerini istesinler. Peygamberimiz de öyle buyuruyor. Allah'tan cennetin yüksek mertebelerini isteyin. Bazen bir şeye, bir adama bir şey yapma denildiğinde haram mı ki deyiveriyor. Haram olması şart mı? O en azından takva değilse mesela yapmasan daha iyi değil mi? Mekruhsa mesela yapmasan daha iyi değil mi? Neden hemen haram mı diye soruyorsun? Neden en güzeli nedir diye sormuyorsun? Neden hemen haramı, farzı soruyorsun? Sana şunu yap denildiğinde neden hemen farz mı ki, vacip mi ki diyorsun? Neden sana şunu yapma denildiğinde haram mı ki diyorsun? Neden hiç takvaya özenmiyorsun? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki istefti kalbek, kalbinden fetvayı iste. Kalbinden fetva iste. Bazen hocalara sorarsın. Onlar sana fetva verirler belki ama sen kalbinden fetvayı iste. İstefti kalbek velev eftâkel muftûn. Hocalar sana fetva verse bile sen kalbine danış dedi. Kalbin sana diyor mu? Bu en güzelidir diyor mu sana? Sen fetva istiyorsun. Sen ucu ucuna dinini yaşamak istiyorsun. Neden en güzelini yaşamak istemiyorsun? Neden takva istiyorsun? Neden takvayı sormuyorsun? Allah Resulü'nün sahabesi her meselede fetvasını sormuyordu. Onlar biliyorlardı ama onlar takva sahibi olmak istiyorlardı. Onlar biliyordu ki teheccüd namazı onlara farz değil. Onlar biliyorlardı ki Kur'an okumak onlara farz değil. Onlar biliyorlardı ki savaşa doğru giderken yorgun argın bir şekilde savaşa doğru giderken Allah'ı zikretmeleri onlara farz değil. Onlar biliyorlardı ki yorgun askerin geceleyin uyuması onun hakkıdır, biliyorlardı onlar. Ama onlar yine de geceleyin kalkıyor namaz kılıyorlardı. Biliyorlardı farz değil ama kalkıyorlar Kur'an okuyorlardı. Biliyorlardı farz değil ama Allah'ı zikrediyorlardı. Onlar bilmediklerinden bunu yapıyor değillerdi. Onlar takva sahibi olmak istiyorlardı. Onlar cennetin yüksek mertebelerini istiyorlardı. Onlar Hazreti Peygamber'den onu öğrenmişlerdi. Cennetin yüksek mertebelerini isteyin diyordu Resulullah. Onlar da yüksek mertebelerini istiyorlardı. Onlara böyle söyle ey Resulüm. Sözün en güzelini söylesinler. Sözün en güzeli Kur'an'dır tabii ki. Allah'ın kelamından daha güzel söz olabilir mi? İslam'a davet mi diyorsunuz? Allah'ın kelamıyla davet edin. Bugün insanlar Allah'ın kelamını bıraktılar. Allah'ın kitabını bıraktılar. Başka kitapları araya sokuşturdular. Halbuki Allah'ın kitabının etkisi hiçbir kitapta olamaz. Kutsi olan Kur'an'dır ve sünnettir. Allah'tır hatasız olan. Bütün kitaplarda hata olabilir. Allah'ın kitabında hata olmaz, Allah'ın kelamında hata olmaz. Mutlak doğru olan O'dur, sonsuz ilim sahibi olan O'dur. O'dur kelam hatasız olan, o yüzden etkili olan. Onun içindir ki o kelam ile yapılmalı tebliğ. Kur'an'la yapılmalı tebliğ, kendi sözlerimizle değil. Daima bütün sözler Kur'an'a götürmeli. Bütün kitaplar Kur'an'a götürmeli. Sözler Kur'an'ı anlatmak için söylenmeli. Kendi görüşlerimizi anlatmak için değil, Kur'an'ın manasının anlaşılması için söylenmeli. Çünkü en güzel söz Allah'ın sözüdür. Bizim sözümüzde, biz mesela en doğru sözümüzün içinde bile hata olma ihtimali olduğunu kabul etmek zorundayız. Ama Allah'ın kelamında, Allah'ın kelamında hata olma ihtimali söz konusu bile değildir. Böyle bir ihtimal düşünmek küfürdür. Allah'ın kelamında bile hata olma ihtimali vardır demek insanın küfre düşmesine sebep olur. Kutsi olan Kur'an'dır. Allah'ın Resulü'nün sahih sünnetidir. Onlara uymak ve onlarla konuşmak lazımdır. Kur'an'la hadisle yapmak lazımdır cihadı. Kur'an'la hadisle yapmak lazımdır tebliğin. Bunlar terk edilmeye başlanıldı. Bunlar terk edilince sözler etkili olmamaya başladı. Onun içindir ki bugün insanlar etkilenmiyorlar. Çünkü konuşanlar insan sözleriyle konuşuyorlar. Allah'ın kelamıdır etkili olan. Kendi sözlerimizi Allah'ın kelamıyla süslemeliyiz. Kendi sözlerimizi Allah'ın kelamıyla kuvvetlendirmeliyiz. En güzel söz Allah'ın sözüdür. Allah Azze ve Celle işte onu söyleyin buyuruyor. Onu söyleyin ey iman edenler. En güzel sözlerle söyleyin. Çünkü şeytan sizin aranızı bozmak istemektedir. Eğer güzel söyleyecek olsanız, en güzelle, en güzel konuşmayla konuşmayacak olursanız, o takdirde aranızın bozulmasından korkulur yani. Demek ki bazen güzel sözler bile arayı bozabilmektedir. Orada eğer daha güzelini söylemek mümkün ise, mesela bazen öyle derler, keşke şöyle söyleseydim veya deriz veya bize söylerler, keşke şöyle söyleseydin. Evet, orada onu söyleseydik keşke daha güzel olacaktı. Onu söylemeyince, söylediğimiz güzel olduğu halde yine de bazen fitnenin çıktığını görürüz. Allah Azze ve Celle onun için buyuruyor ki, Rabbiniz size... Rabbukum a'lamu bikum. Rabbiniz sizi sizden çok daha iyi bilir. En iyi bilen odur. İn yeşe' yerhamkum ev in yeşe' yuazibkum. Eğer isterse sizi azap eder, isterse sizi bağışlar, mağfiret eder. Allah Azze ve Celle sizin kalbinizde neyin olduğunu çok iyi bilmektedir. Siz en güzelini söylemeye çalışın. Ve me ersennâke aleyhim vekîle. Ey Resulüm, biz seni onların üzerine vekil olarak göndermedik. Sen görevini yap ey Resulüm. Sen görevini yap, sen anlatmaya devam et. Biz sana hesap soracak değiliz onların yaptıklarından. Sen onların başında bir zorba değilsin. Sen onları zorlayacak değilsin. Sen sana düşen tebliğ görevini yap ey Resulüm. Gerisini Allah'a bırak. Allah Azze ve Celle onlara isterse azap eder, isterse rahmet eder. Allah sizi sizden daha iyi bilir. Allah Azze ve Celle kalplerinizdekini bildiği için ona göre muamele eder. İşte şeytanı da bildi Allah. Şeytanı ondan dolayı öyle muamele etti. Bildi ki şeytanın kalbinde kibir var. O kibrin yıkılması için secde etmesi lazım Adem'e. O yüzden Allah Azze ve Celle onu öyle imtihan etti. Ona o emri ondan dolayı verdi. O bir ilaç idi. O bir tedavi idi aslında. Onu yapmış olsaydı onun kalbini en iyi bilen Allah ona böyle emrediyorsa onu yapmalıydı. Yapmış olsaydı o hastalıktan kurtulmuş olacaktı. O yüzden Kur'an öyle diyor. Rabbiniz sizi sizden daha iyi bilir. Size bir kitap göndermişse, o kitapta bir takım şeyleri farz kılmış, bir takım şeyleri haram kılmışsa eğer, vardır bir sebebi Rabbiniz sizi sizden daha iyi bilir. Kainatı yaratan, sizi yaratan, sizi sizden daha iyi bilmez mi? Bir uçağı en iyi bilen onu yapan değil midir? Madem ki Allah bizi en iyi bilendir, madem ki Allah'tan daha iyi bilmek mümkün değildir, o takdirde insanlar yeryüzünün idaresini Allah'a bırakmalı değiller mi? Madem ki Allah gibi bilemiyorlar, madem ki yaratan yarattığını daha iyi biliyor, o halde kainatı idare eden Allah'a bıraksaydılar insanların idaresini de, o zaman göreceklerdi. Allah'ın istediği gibi bir dünya meydana getirseydiler, göreceklerdi. İnsanoğluna kadar güzel bir varlık olacaktı. İnsanların içerisinden güzel insanların ne kadar çıktığını göreceklerdi. O zaman ne kadar medeni bir dünya olduğunu göreceklerdi. Allah bizi bizden daha iyi biliyor, ona göre bir kitap indirmişti. Ama insanlar onun kitabını bir kenara koyup ben senden daha iyi biliyorum Allah'ım diyorlar. Senin bildiğinden daha iyisini biliyorum ben. Sen yanlış yaptın diyorlar. Sen 6. asrı biliyorsun. 20. asrı bilmiyorsun diyorlar. Sen o günkü insanlara göre indirdin diyorlar yahut da. Senin gönderdiğin kitap bu çağa uymaz diyorlar. Bu şekilde Allah'ın halifesi olmak değil, ilah olmak istiyorlar yeryüzünde. Benim dediğim olacak diyorlar. Halbuki Allah buyuruyor ki, Allah sizi çok iyi bilmektedir. Sizin ihtiyaçlarınızı çok iyi bilmektedir. İşte bedeninizin bütün ihtiyaçlarını bilmiş bakın. Ne lazımsa bedeninize bir yerine bin vermiş. A vitamin mi lazım size, B mi lazım, C mi lazım? Size onun yerine Allah Azze ve Celle binlerce yiyecek de A vitaminleri vermiş, binlerce yiyecek de B vermiş. Ağzınızın istediği bütün lezzetleri vermiş Allah. İstediğiniz kadarın da ötesinde, istemediğiniz kadar vermiş Allah çünkü sizi tanıyor. Bütün arzularınızı biliyor. Bütün arzularınızın helal yoluna karşılanması için yiyecekler vermiş, lezzetler vermiş, eşler vermiş, evlat vermiş. Sizi sizden daha iyi biliyor. Sizin ihtiyaçlarınızı karşılamış Allah. Eğer bıraksaydınız Allah'a, dünyanın idaresini, insanların idaresini bıraksaydınız, Allah'ın idaresinde ne kadar güzel bir dünyanın meydana geldiğini görecektiniz. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi mesajını anlayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi senin mesajını anlamak için kafa yoranlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi seni sevenlerden olmayı nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi senin uğrunda mücadele etmeyi nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında senin rızan için çalışan ve senin rızan için çarpışan mücahitlere yardım eyle. Ya Rabbi Irak'ta, Afganistan'da, Çeçenistan'da, Filistin'de, bildiğimiz bilmediğimiz bütün coğrafyalarda senin rızan için çalışan ve çarpışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi gerek oralarda silahlı mücadele veren kardeşlerimize, gerekse dünyanın diğer beldelerinde silahsız mücadele veren, İslam'ı tebliğ eden, güzel bir nesil meydana getirmeye çalışan Müslümanlara, kardeşlerimize yardım eyle. Bizim kalbimizde senin rızan için çalışma arzusu yarat ya Rabbi. Senin rızan için çalışma arzusu yarat ya Rabbi. Sen rızan için çalışma arzusu yarat ya Rabbi. Yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle ya Rabbi. Lillahi Teala'l-Fatiha.